Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 37. Ayrım. 6. Bölüm. 13 Kasım. Ebu Haşim kazandı. 54. Washington DC 13 Kasım 7. George Washington Hastanesi Beyaz Saray'dan arabayla 5 dakikalık yolda DuPont Meydanı'nın hemen ötesindedir. Kursk, ana kapının önünde gri renkli taksiden indiğinde hava hala karanlıktı. Danışmadan asansöre binip ikinci kata çıkmasını söylediler. Asansörden inip koridorun ucundaki cam kapılı kalabalık bekleme odasına yürüdü. Endişeli görünen kadın ve erkekler, kimilerinin yanında küçük çocuklar gruplar halinde bekleşiyor, duvarların dibindeki kanepelerde oturuyor, köşedeki makineden aldıkları kahveyi ya da meyve sularını içiyorlardı. Aralarında plastik bir bardaktan kahve yudumlayarak ağlamaktan ve uykusuzluktan gözleri kızarmış, şaşkın görünüşlü, kır saçlı, ellilerinde gösteren bir adamla konuşan Morgan da vardı. Kursk elini salladı. Morgan onu görünce bekleme odasından çıkıp kapıyı kapadı. "Biraz uyuyabildin mi?" "Birkaç saat," diye cevap verdi Kursk. "Ya sen?" "Gözümü kırpmadım." Morgan kahvesinden kocaman bir yudum içti. Elini yorgun görünen yüzünden geçirdi, sonra da baş parmağıyla cam kapılı salonu işaret etti. "Buradakilerin çoğunun patlamada yaralanmış bir yakını var. Gece boyunca haber almak için beklediler." Kursk, camın öte tarafındaki yüzlere baktı. Can çekişenlerin, yaralıların kocaları, karıları, anaları, babaları, oğulları ve kızları. Kursk, onların sevdikleriyle ilgili bir haber beklerken yaşadıkları endişeyi tahmin edebiliyordu. "Kaç ölü var?" "Son duyduğumda 13'tü. 10 kişi de kayıp." "Yaralı?" "30'dan fazla, bazıları ciddi." Sokağın karşı tarafındaki binanın iki güvenlik görevlisi dışında çoğu federaller. "Birkaç sivil yaya ve restorandakiler." Morgan bekleme odasına bakıp başını salladı. "Biraz önce konuştuğum adamın kızı bütün geceyi ameliyat masasında geçirmiş. 26 yaşında, federal büroya bir yıl kadar önce girmiş. Bomba patladığında 10. caddeye bakan ikinci kat odalarından birindeymiş. Zavallı adam aklını kaçırmak üzere. Kız tek çocuğu, doktorlar da fazla ümit vermemiş." Kursk adama baktı. Eliyle durmaksızın saçlarını tarıyor, odadakilerin çoğu gibi yüzünde endişeli bir maske, sinirli sinirli odayı arşınlıyordu. Yaralanan Nadia olsa kendisinin de aynı umutsuzlukla hareket edeceğini düşündü Kursk. "Collins nasıl?" "Hayatta kaldığı için şanslı. Beyin sarsıntısı geçirmiş. Birkaç derin yarası, çatlak kaburgası var. Müşahede altında tutmak istiyorlar. Murphy onu görmeye gitti. Yanlarından 2 dakika önce ayrıldım." "Peki ya kız arkadaşı?" "1-2 saat önce ameliyathaneden sedye ile çıkardılar. Öğrendiğim kadarıyla iyileşecek. Ama küçük çocuğun durumu hala ciddi. Göğsünde ağır yaralar var, bir de iç kanama. Hastanede ağır travma merkezi var. Yaralıların çoğunu buraya getirmelerinin nedeni de bu. Uzman bir cerrah çocukla uğraşıyor. Ama son konuştuğumda durumunun iyi olmadığını söylediler. Kurtulamayabilirmiş." Kursk ne söyleyeceğini bilemez bir halde huzursuzdu. "Collins'i görebilir miyim?" Morgan kahvesini bitirdi, fincanını buruşturup çöp sepetine attı. "İstersen burada bekle Alexey, gidip bakayım. Murphy ile konuşması bitmiş mi?" 12 kilometre ötede pijamaları, pamuklu röptöşambırı ve yıpranmış deri terlikleriyle yorgun ifadeli General Horton Arlington, Virginia yakınındaki evinin mutfağında fincanına kaynamış Yemen kahvesi dolduruyordu. Yeni kavrulmuş Arap kahvesinin mükemmel kokusu mutfağı doldurdu. Horton, koyu siyah sıvıyı fincana boşaltıp 2 kaşık beyaz şeker, bu lüksü sadece kahvaltıya ayırmıştı. Ekledikten sonra fincanı aldı ve koridorun karşısındaki lambri çalışma odasına geçti. Elma ağacından çalışma masasının yanında durarak pencerenin dışına bakımlı ve güzel bahçeye baktı. Ev bir zenginler mahallesinde, yoldan epey uzak, yüksek İskoç çamlarıyla çevrili, 2 katlı, 4 yatak odalı, kırmızı tuğlalı bir binaydı. Aile evi değildi. Aile evi Boston'daydı. Horton'la karısının Washington'dayken kullanmaları için ayrılmış, hükümetin tahsis ettiği bir lojmandı. Erken kalkma alışkanlığını bu kez de bozmamış, Orta Doğu'daki tüm Amerikan kara birliklerinin, denizcilerinin ve havacılarının geri çekilmesi emrini yayınladığı Pentagon'dan sabah 4'e doğru dönmesine ve topu topu 2 saat uyuyabilmesine rağmen 6.30'da uyanmıştı. Horton, düşünceli bir ifadeyle kahvesini yudumlarken, sevgili ciltlerinin doldurduğu raflarda göz gezdirdi. Modern savaş ve askeri tarih hakkındaki kitapları, Büyük İskender'den Sezar'a, Napolyon'dan Patton'a kadar bilinen tüm generaller ve askeri strateji uzmanları üzerine yapılmış araştırmalar, bir de hayatı boyunca tutkuyla ilgilendiği Arap tarihi, dili ve kültürüyle ilgili kitaplar. Bir West Point mezunu olarak 1968 yılında Vietnam'da ilk çatışmayı gördüğünde genç bir yüzbaşı ve diplomalı bir mühendisti. Orada iki kez yaralanmış, iki kez de cesaret madalyasıyla ödüllendirilmişti. Güneydoğu Asya'daki savaş sona erene kadar hızla tırmandığı rütbeler ona 19. Savaş Mühendisleri taburunun en genç komutanı unvanını kazandırmıştı. Ardından da Pensilvanya'da Charles Barracks'taki Amerika Birleşik Devletleri Ordu Koleji'nde bir yıllık eğitim, askeri bilimlerde doktora ve 101. Hava Tugayı Komutanlığı'na atanması gelmişti. Sonra da bir zamanlar meslek hayatının zirvesi olarak gördüğü Çöl Fırtınası Harekatı, oysa asıl zirve daha sonra hepsinin üstüne Genelkurmay Başkanlığı'na atanması olacaktı. Kusursuz askeri özelliklerini göz önünde tutmasa bile, başkanın onu Genelkurmay Başkanlığı'na niçin atadığını merak etmesi için bir sebep yoktu. Cevabı içgüdüsel olarak biliyordu. İşi resmi kurumlar, komutanlar ve siyasetçiler arasındaki işbirliğini sağlamak amacıyla Washington'daydı ve her generalin sahip olmadığı bir özellik, deneyimli bir diplomat becerisi gerektiriyordu. Horton'daysa bu becerilerin tümü vardı. Genlerinden geliyordu. Uzun yıllar önce ölmüş olan babası, meslek hayatının hemen hemen tümünü Orta Doğu'da geçirmiş, üst düzey ve saygın bir dışişleri ataşesiydi. Nasıl olmuşsa olmuş, Bud Horton, babasının diplomasi yeteneğini almıştı. Kolaylıkla dostluk kuran, tabiatı gereği kırgınlıkları ortadan kaldıran, pazarlıkla gerginlikleri azaltan bir adamdı. Horton, gençliğinin büyük bir bölümünü Orta Doğu'da geçirmişti. Babasının dünyada en çok sevdiği bölgeye, Orta Doğu'ya duyduğu aşk oğluna da geçmişti. Pazar kokularına, kavurucu çöl sıcağına yabancı değildi. Arkasına baktı. Kahve fincanını bırakıp bir elini çalışma masasının üzerindeki kısa süre önce en değerli dostlarından Suudi Bakan Vahap Ferid'in armağanı olan ve Bedevi kabile erkeklerini temsil eden iki bronz Arap heykelciğinin üzerine koydu. Babasının 11 yıl boyunca çalıştığı Riyad'daki Amerikan okulunda okuyan Bud Horton, Arapçayı ana dili gibi konuşuyordu. Çöl Fırtınası Harekatı'nda bunu beceren tek general oydu ve birçok Arap dostu arasında çoğu okuldan arkadaşı, çok sayıda Suudi aydın ve güçlü saray görevlisinin bulunmasından gurur duyuyordu. Bu ilişkiler, Çöl Fırtınası Harekatı sırasında Amerikan hükümetine de çok yardımcı olmuş, Amerikalılarla Suudi kraliyet ailesi ve subayları arasındaki sürtüşmeleri yumuşatmış, öte yandan da Horton'un meslek hayatının sonunda Genelkurmay Başkanlığı'na atanmasında önemli rol oynamıştı. Eski Arap dostlarından çoğunun Amerika'nın Körfez'deki varlığından rahatsız olduğunun farkındaydı. En yakın arkadaşları arasında Ebu Haşim gibi bir adamın yabancı askerlerden arındırılmış bir Orta Doğu, Amerika'nın İsrail'den desteğini çekmesi, Filistinlilerin 10 yıllardır süren vatan sorununun ortadan kaldırılması gibi görüşlerini, düşüncelerini hemen hemen hiç açıklamamalarına rağmen paylaşacaklar vardı. Tüm bu konularda Horton'un da oldukça kesin görüşleri vardı. Arap dostlarından çoğu generalin tavrını biliyordu. Ama orduda ve Beyaz Saray'daki toplantı masalarının çevresinde akıllıca davranmış, fikirlerini kendine saklamıştı. Saatine baktı. Suudi Arabistan'dan gelecek özel telefonun zamanı yaklaşıyordu. Telefonda söyleyeceklerine çok dikkatli olması gerektiğinin farkındaydı. Orada durmuş, eliyle serin, yumuşak, bronz bedevi heykelciğini okşarken arkasındaki kapı açıldı. İçeri giren Leyla Horton, kocasından 5 yaş daha küçüktü. Bir Suudi diplomatın kızı, elmacık kemikleri belirgin, makyaj yapmadan da çok güzel görünen bir kadın. Bud Horton, ona yaklaşık 40 yıl önce henüz 18 yaşında bir delikanlıyken, Amerikan Büyükelçiliğinde verilen bir davette görür görmez aşık olmuştu. 5 yıl sonra evlenmişler, 2 güzel oğulları olmuştu. Bud, çok az uyumuş olmalısın. 4'e doğru geldiğini duydum. 1-2 saat uyuyabildim işte. Horton, karısının alnını öptü. Leyla eliyle kocasının yanağını okşadı. Durum bu kadar kötü mü sevgilim? Kocası başını salladı. Leyla Horton başka soru sormadı ama kocasının gerginliğini hissetti. Beyaz Saray'a ne zaman gitmen gerekiyor? 1 saat içinde, her an. Bir telefon bekliyorum. Arayamazsam anlayışla karşılarsın, değil mi? Tabii Bud. Ama becerebilirsen... Bütün gün dışarıda olacağım, beni cep telefonumdan bulursun. Kocasını öptü, düşünceleriyle baş başa bıraktı. Horton pencereye döndü, fincanına uzandı, bir yudumda bitirdi. Eli titreyerek masaya bıraktı. Karısından sakladığı çok az şey vardı ve bu da onlardan biriydi. Leyla'ya gerçeği anlatması imkansızdı. Tek umudu, elindeki kartları iyi oynaması ve gelecek günlerde ikisinin de hayatta kalmasıydı. Oysa başından beri hissettiği korku hala canlıydı. Ya her şey tümüyle yanlış giderse, ya bomba kazayla patlar, yüz binlerce insan gazdan ölür, Washington bir enkaza dönerse? Ürperdi. O sırada telefon çaldı. C caddesindeki 500 numaradaki Federal Central Plaza'nın 6. katında Patrick Todd O'Brien umutsuzluğa kapılmak üzereydi. Bütün gece boyunca FBI genel merkezinden olsa olsa 2 kilometre ötedeki bürosunda patlamadan habersiz çalışmıştı. Kahvesinin sonunu içti, fincanını masaya bıraktı. FEMA başkanının verdiği görev neredeyse çözümsüzdü. Başlangıçta senaryoyu felaketten önce ve felaketten sonra diye 2 bölüme ayırmıştı. Felaketten önce, kimyasal saldırının gerçekleşmesinden önce ve gerçekleşeceğini bilerek genelde FEMA'nın yapabileceği birçok şey vardı. Bir felaketin tam olarak ne zaman vuracağını bilmek, insanın eline neredeyse hiç geçmeyecek bir şanstır. Talihiniz varsa, hortumları, selleri ya da kar fırtınalarını birkaç saat, bir gün ya da çok çok 2 gün önceden belirleyebilirsiniz. Aslında doğa dümendeyken işler önceden pek kestirilemez. Tayfunlar ve depremler vurur geçer. Siz sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalırsınız. Ama zamanında uyarılırsa O'Brien, FEMA'nın 10 bölgesel bürosundaki hatırı sayılır kaynakları harekete geçirebileceğini ve bu kaynakları belanın vuracağı yere gönderebileceğini biliyordu. Bir de ERTN vardı. Çeşitli uzmanlık alanlarından gelme insanların yönettiği Ulusal Acil Durum Müdahale Ekibi, özel malzeme ya da uzman insan gücü olarak ne gerekiyorsa hemen olay yerine gönderebilecek durumdaydı. Felaket bölgesinin yakınına konuşlandırılacak uzmanlar, daha felaketten önce üstlendikleri görevleri yerine getirmek, bölgeyi kordon altına alıp boşaltmak, itfaiye ve polis, hastaneler ve acil durum ekipleri, FBI, ulusal muhafızlar ya da gerek görecekleri herhangi bir resmi kurumla bağlantı sağlamak için işe girişebiliyorlardı. Oysa O'Brien'in önünde başkanın söylediği 2 kısıtlayıcı koşuldan doğan çok önemli sorunlar vardı. Bunlardan biri, tehlikenin sinir gazı saldırısı gerçekleşmeden önce halka bildirilemeyeceği, böylelikle muhtemel kurbanların tehlike bölgesinin olabildiğince dışına çıkarılması imkanının ortadan kalkmasıydı. Birinci sorunla bağlantılı olan ikinci engel de, saldırıdan önce acil müdahale hizmetlerinin kimsenin dikkatini çekmeyeceği koşuluydu. Ekipler duruma hızla müdahale edecek kadar yakında konuşlandırılmalı ama sinir gazı patlayıp ölümcül gücünü yayana kadar DC'nin uzağında beklemeliydiler. O'Brien bu 2 kısıtlamayı sorgulamayı düşünmemişti. Bu onun işi değildi. Ama bu koşulların kabus gibi engeller çıkardığı da ortadaydı. Bir kimyasal saldırıdan sonraki hayati süre, kurbanlara tıbbi müdahalede bulunmanız gereken ilk 60 dakikadır ve bu altın saat olarak adlandırılır. Bölgenin boşaltılmasına başlamadan önce tali yollarda beklemek zorundaysanız, kentin sokakları cesetlerle tıkanır. Otomobillerin ve otobüslerin içinde ölmek üzere olanlar vardır. Kaldırımlar ve yollar cesetlerle doludur. Bu durumda işiniz çok daha güçleşir. Acil müdahale ekipleri sokaklarda araçlarında yatan erkek, kadın ve çocuk cesetlerinin üzerinden geçemez. Hayatta kalanlara ilk müdahaleyi yapıp uzaklaştırmaya girişmeden önce ölüleri kaldırmaları gerekir. Zaten zaman alan bu yöntem, felaket bölgesinin yakınlarında çalışacak acil yardım personelinin ağır ve hantal kimyasaldan korunma giysileri giymek ve sırtlarında hareketlerini ağırlaştıracak oksijen tüpleri taşımak zorunda olmaları nedeniyle daha da yavaşlar. Üstelik bu giysilerin işe yarayacağının bir garantisi var mıdır? Acil yardım ekiplerinin yolu üzerindeki ağır otobüsleri, kamyonları, otomobilleri kaldırmak için yüzlerce tank ve çekiciyi kapsayan bir düzene ihtiyaç vardır. Ve işte acil yardım elemanlarınızı olay yerine hızla yetiştiremediğiniz için hastalardan çoğu kurban sınıfına girer. O'Brien hüsrana uğramıştı. Başkanın belirttiği koşullar, emin bir yerde ellerini ovuşturarak kıyametin kopmasını, yüz binlerce insanın ölmesini beklemenin dışında felaketten önce pek az şey yapılabileceği anlamını taşıyordu. Bütün bunlar yetmezmiş gibi sinir gazının yayılması üzerine felaket sonrasıyla ilgilenmek lojistik açıdan başlı başına bir kabustu. Saldırıdan sonra halkı uyarmak sorun değildi. O'Brien, FEMA'nın acil durum uyarı sisteminden yararlanabilir, Amerika'daki önemli tüm radyo ve televizyon yayınlarını keserek önceden kaydedilmiş bantları kullanabilirdi. DC'de radyo programları durdurulur, televizyon ekranlarından geçirilen mesajlarla halk saldırı hakkında uyarılır ve ne gibi önlemler almaları gerektiği anlatılırdı. Derin bir sığınağa girmek ya da kenti terk etmek. Belli başlı tüm Amerikan kentleri gibi Washington'da bir olağanüstü hava uyarı sistemine, başkentin stratejik noktalarına yerleştirilmiş ve kent halkını yaklaşan kötü hava konusunda uyaran sirenlere sahipti. İnsanlar hem kötü havanın yaklaşması hem de her ayın son çarşambası yapılan denemeler sırasında sirenlerin birden çalmasına alışıktı. Sirenler, DC'yi sinir gazı saldırısı konusunda uyarmak için de kullanılabilirdi. Eğer hava tahmini aşırı bir değişiklik göstermemişse, insanlar sirenleri duyunca 3 tepkiden birini gösterebilirdi. Bunun bir test olduğunu ya da sirenlerin arızalandığını düşünür veya neler olup bittiğini merak ederler ve umulduğu gibi saldırıdan bir an önce haberdar olup bir yerlere sığınırlardı. Oysa bomba normal bir iş günü DC'de 2 milyondan çok insan çalışırken patlayıp 300 bin kişinin ölümüne neden olsa, O'Brien yine de hayatta kalan 1,5 milyona aşkın insana ve 200 bin yaralıya ne söylenmesi gerektiğini önermek gibi neredeyse imkansız bir görevi yerine getirmek zorundaydı. Hepsinin kentten kaçmak istemesi ya da bunu başarabilecek durumda olması imkansızdı. Tıkanmış sokaklar, yaralı aile fertleri ya da hayatta kalanların tepkisinde çok büyük rol oynayan panik yüzünden kentten uzaklaşmaları mümkün olmayabilirdi. O'Brien, gözünün önüne saldırıdan sağ kurtulmayı başarmış, kendi ailesi gibi ortalama bir DC ailesi getirmeye çalıştı. Anne, baba, iki küçük çocuk. Korkunun pençesinde kapalı sokaklar ve DC'den çıkan yollara egemen olan kitle paniği karşısında çocuklarının güvenliğinden başka bir şey düşünmeyen ana baba, en iyi çözümün bir yere sığınmak olduğuna karar verebilir. Ya da yaralılar arasında sevdiklerinden bazılarının da bulunduğunu görüp, karısının Georgetown'daki evin iki blok ötesinde oturan yaşlı bir anne ve babası vardı, onlarla kalmayı, onlara yardım etmeyi düşünebilirler. O'Brien, en az 1 milyon insanın DC'den kaçmayı başaracağını hesaplıyordu. Bunun anlamı, tıkanmış yollar, DC'de ve çevresinde kitlesel panikti ve bunu önlemenin imkanı yoktu. Oysa, kaçakların yollarda ve otoyollarda rahatça ilerlemeleri sağlanabilirdi ama hayatta kalanların hala panik içinde olacağı düşünüldüğünde bunun sanıldığı kadar basit olmayacağı ortadaydı. Bir başka gereklilik de başkente güvenli bir uzaklıkta ama olabildiğince yakında 1 milyon kişiye hizmet verebilecek sahra hastaneleri kurmak, Tıbbi ekipler, yiyecek, barınak ve çadır, şilte ve battaniye gibi ihtiyaçları, enerji kaynakları ve arındırma bölgeleri hazırlamaktı. İnsanı dehşete düşürecek bir işti. Üstelik DC'de kalmaya karar verip şanslarını sığınaklarda deneyen, hayatta kalmayı başarmış 500.000 kişiye ve 200.000 yaralıya yardım sorunu hala çözümlenmemişti. Sokakta, açıkta ne kadar çok kalırlarsa, havanın taşıdığı, rüzgarın sürüklediği ya da ölülerin elbiselerine sinmiş sinir gazı moleküllerini soluma ihtimali o kadar çok artacaktı. Hızla güvenli bir sığınak bulmaları gerekiyordu. Tanrı aşkına, 750.000'e yakın insan için güvenli sığınak nerede? O'Brien masanın başından kaygıyla kalktı. Duvardaki DC haritasının yanına gitti. İlginçtir, 10 yıllar süren soğuk savaş ve nükleer saldırı tehdidine rağmen başkentte halka açık sığınak yoktu. Beyaz Saray'ın altında bir sığınak olduğu söylentisinin dışında O'Brien'in bildiği kadarıyla hiç. FEMA'nın Washington personeli felaketten önce sinir gazının sonuçlarını izlemek üzere başkentin dışına güvenli bir bölgeye taşınacaklardı. Ama sokaktaki vatandaşın tek umudu sürünerek girebileceği ve dua edeceği yeterince derin bir çukur bulmaktı. İyi ama metro ağı vardı. Haritadaki mavi noktalar DC'nin 32 yeraltı istasyonunu gösteriyordu. Bunlardan çoğu sığınak olarak kullanılacak kadar derindeydi. Çok küçük kimyasal zerrecikler istasyonlardan bazılarına girecekti ama herkes gazdan etkilenmeyecekti. O'Brien, saldırıyı atlatmış vatandaşların metro istasyonunun derinliklerine inme talimatlarına uyarak hayatta kalma ihtimallerini yükselteceklerine inanıyordu. Ama bu çözümle birlikte yeni bir sorun ortaya çıkıyordu. Saldırıdan sağ kurtulmayı başaranlara günlerce, hatta daha uzun bir süre ulaşılamayabilirdi. Bunun anlamı, istasyonlara gizlice yiyecek, su ve hayati ilaçların depolanması gerekeceğiydi. Böyle bir şeyi nasıl gizli tutarsınız? Erzakı taşımak için kullanılacak metro işçileri ve personel soru soracaktır. Novichok'un ayak izinin kalıcı, 4 ay ya da daha fazla olması, atmosferde, sokaklarda ve binalarda gaz moleküllerinin asılı kalacağı anlamına gelir. Kentte dolaşmanın güvenli olduğunu bildirecek, havanın tamamen temizlendiğine dair bir işaret uzun bir süre verilemeyebilir. Bu da kimyasaldan korunma giysileri içindeki yardım ekiplerinin hayatta kalanları kurtarmak için kentin derinliklerine inmeleri gerektiği anlamına gelir. Ekipler buldukları insanlara, hastalara, özürlülere ağır arındırma elbiseleri giydirmek, yukarı çıkarmak, kentin dışına, sahra hastanelerine ve arındırma ünitelerine taşımak zorunda kalacaklardır. Sahra hastanelerini daha fazla doldurup çalışamayacak duruma getirmemek için, kurbanlardan bir bölümü tedavi için uçaklarla başka kentlere taşınmalıdır. Bu durumda kurtarma yavaş ve tehlikeli bir süreç olur. O'Brien'in ihtiyaç duyulacak yüz binlerce arındırma elbisesinin bulunamayacağını bilmesinin dışında başka ve daha büyük bir sorun vardı. Her felaket sonrası çalışmada olduğu gibi sorunun bir bölümü olan personel ve kaynakları problemin hemen yakınına ama problemin parçası olmayacakları, kargaşayı daha da artıracak darboğazlar ve sıkışıklıklar yaratmayacakları bir yere yerleştirmektir. Oysa böylesi durumlarda kural, felaketi dışarıdan vurmaktır. Örneğin, merkezden dışarıya doğru 3 çember çizer, ondan sonra da önce dış bölgelerle uğraşarak, bir çemberden ötekine geçerek, geçtiğiniz yeri düzene sokarak, hasta ve yaralıları tedavi edip, onları olabildiğince çabuk uzaklaştırarak, çalışmanızı engelleyecek darboğazlara izin vermeksizin çalışırsınız. Kural budur. Ama şimdiki durumda tüm kurallar geçersizdi. Nedeni basitti. Washington herhangi bir kent değildi. Beyaz Saray, Kongre, Senato ve yaşamsal önemi olan hükümet kurumları, bakanlıklar DC'nin hemen her bölgesine dağılmıştı. O'Brien boşaltma çalışmalarında bu kurumlara öncelik verilmesi gerekeceğini tahmin ediyordu. Buralarda çalışanlar, ulusal güvenlik kaygıları açısından kurtarma listelerinin en başına yerleştirilmeliydi. Hükümetin işlemesi için gerekli, önceliği olan belgelerin, dosya ve diğer malzemenin de kurtarılması ve taşınması gerekirdi. Ama en büyük sorun hala çözümlenmemişti. O'Brien bu problemi en sona bırakmayı yeğliyordu. Odanın karşı duvarına, Amerika Birleşik Devletleri haritasına yürürken başının zonkladığını hissetti. Gözlerini yeniden DC'ye dikti. Tahminler, çoğu sinir gazından ciddi biçimde etkilenmiş, 200 bin yaralı ve 300 bin ölü öngörüyordu. Asıl soru, 300 bin cesedi nereye kaldırırsınız? Washington DC 710. Kursk bekleme salonunda oturuyordu. Bitkinlikten yıkılacak gibiydi ama çevresine, yaralıların aile ve arkadaşlarına, siyah ya da beyaz, genç ya da yaşlı, aralarında küçük çocuklu, endişeli iki kadın vardı. Baktığında yorgunluğunun önemsiz olduğunu düşündü. Son 8 saat kabus gibiydi. Morgan onu 7. caddedeki FBI misafirhanesinin önünde indirirken 3 blok öteden gelen patlamanın kükreyişini duymuşlardı. FBI genel merkezinin önüne vardıklarında 10. cadde kargaşaya boğulmuştu. Sokak lambaları devrilmiş, alevler karanlıkta yükselmeye başlamış, yolun ortasındaki parçalanmış kamyon iskeletinden ve kocaman duman sütunlarından başka geriye bir şey kalmamıştı. FBI genel merkezinin ön cephesiyle yolun karşı tarafındaki bir sürü bina patlamanın etkisiyle harap olmuş, yüzlerce cam kırılmıştı. Hoover binasının cephesinin bir bölümü kopmuş, beton parçaları hemen her yere dağılmıştı. Ortalık savaşın pençesindeki Beyrut'tan bir manzarayı andırıyordu. Sonra ambulansların, itfaiye araçlarının ve polis arabalarının sirenleri duyulmuştu. Kursk, FBI binasına hasar görmemiş Pensilvanya Caddesi kapısından girmeye çalışan çılgın Morgan'ın peşine takılmıştı. Fakat kurtarma ekibi içeriye kimseyi sokmuyordu. Sonra sokaktaki enkazın arasında onları durdurmaya çalışan itfaiyeci ve polislere Morgan'ın kimliğini göstere göstere kendilerine bir yol aramışlar, sonunda da 10. cadde ve E caddesinin kesiştiği köşedeki bara ulaşmışlardı. Daha varmadan binadaki hasarı görmüşlerdi. Binanın bütün camları parçalanmış, cephe ve pencereler alev almıştı. Acil müdahale ekipleri hayatta kalan şaşkın insanları yan kapıdan sedyelerle çıkarırken itfaiyeciler de yangına müdahale ediyorlardı. Sedyedekilerin arasında Collins, kız arkadaşı ve çocuğu da vardı. Her üçü de hayattaydı. Yüzü kan içinde olan Collins, sedyeyle ambulansa taşınırken şuuru hemen hemen kapalıydı. Daha sonra kadın ve çocuk çıkarıldı. Durumları çok daha kötüydü. Başından kötü bir yara alan kadın komaya girmişti. Küçük çocuğun durumuysa içler acısıydı. Yüzü ve elbiseleri parçalanmış, gözleri kapalı, güçlükle nefes alıyordu. Göğsü kabarıp kan tükürdüğünde Kursk iki sağlık görevlisinin endişeli gözlerle sanki bu kurtulamayacak dercesine birbirlerine baktıklarını görmüştü. Ambulansların hızla uzaklaşmasından sonrası Kursk için tam bir karmaşaydı. Kurtarma ekibinden birileri onu hayatta kalanların toplandığı Pensilvanya Caddesi'ndeki bir noktaya götürmüşlerdi. Morgan cep telefonuyla üstlerinden birini aramış, patlama hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışmıştı. İtfaiye ekipleri ve polisler akın akın 10. caddeye gelmeyi sürdürüyorlardı. Kursk daha sonra uzman FBI ekiplerinin geldiğini, güçlü seyyar lambalarını yakarak dumanlar çıkan enkazı tepeden tırnağa taramak üzere malzemelerini hazırladıklarını gördü. Sonunda gece yarısı biri biraz geçe Morgan bitkin Kursk'u FBI misafirhanesinin önünde arabadan indirip George Washington Hastanesi'ne gitti. Kursk birlikte gitmeyi önerdiyse de Morgan kabul etmedi. İkimizin de hastanede beklemesinin bir yararı yok. Bir haber alırsam seni ararım. Biraz uyumaya çalış. Morgan Ford'u çalıştırmış, mavi lambasını yakmıştı. Huzursuz Kursk'un uyumaya çalışması için bir saat daha geçmesi gerekmişti. 36 saat boyunca dinlenmemiş vücudu iflas etmek üzereydi. Yine de soğuk terler içinde uyanıp durmuştu. Bombayla yüklü bir kamyon gibi barbarca, rastgele bir şiddet gösterisi, Nikolay Gorev'in çalışma biçiminin ötesindeydi. Bu onun işi değildi. Geçmişte kullandığı ya da en azından desteklediği taktiklerden olamazdı böylesi bir vahşet. Peki ama ya Collins haklıysa, ya sonunda çizgiyi aştıysa? Morgan koridorun ucunda gözüktü. Yanında kontrterör bölümünün başkanı Murphy vardı. Kursk bekleme odasından çıktı. Murphy solgundu, başını salladı. Binbaşı, "Collins'i görebilir miyim? Nasıl?" "Şimdilik biraz güçsüz. Aldığı yaraların dışında fizik olarak iyi görünüyor ama Nicky ile oğluna olanları duyduktan sonra çok üzüldü. İlk fırsatta onlarla ilgilenen doktorlardan biriyle konuşmak istiyor. Bu yüzden yanına gitmeden önce ona biraz süre tanırsanız." Murphy'nin yüzündeki perişan ifadeden kötü haberler duyacağı izlenimine kapıldı Kursk. "Bir şey mi oldu?" Murphy endişeyle Morgan'a baktı, sonra Kursk'a döndü. "Hep birlikte konuşmamız gerektiğini düşünüyorum binbaşı. Bilmeniz gereken bir şey oldu da." 37. ayrımın sonu. Sayfa 443. Devamı 38. ayrımda.